T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş.
Ben Barçın İnanç.
Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Yeni bir dış politika ile içli dışlı programında karşınızdayız. Bugünkü ilk gündemimiz tabii ki NATO ile ilgili gelişmeler. Finlandiya ve İsveç sonunda başvuru dosyasını resmen sundu NATO'ya. Genel sekreterler poz verdiler. Süreç başlayacaktı ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda NATO daimi temsilcisi Türkiye'nin sürecin ilerlemesini bloke etmiş oldu. Barçın, görüşme trafiği başladı zaten. Dün Çavuşoğlu'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü. İbrahim Kalın bir dizi mevkidaşıyla görüştü. Aralarında İsveç ve Finlandiya'dan danışmanlar da var. Durumun bir fotoğrafını çeker misin bize? Ne oluyor?
Tabii. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim. Normal şartlarda bu sürecin ilerlemesi için İsveç ve Finlandiya'nın katılım sürecinin müzakerelerinin başlaması gerekiyordu. Ankara bu müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yakmadı. Elbette perde arkasında gayri resmi olarak bir takım görüşmeler sürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanı biraz bunu tırmandırma eğiliminde. Çünkü hem İsveç hem Finlandiya Türkiye'ye heyet göndermek istediklerini söylediler. Ama Cumhurbaşkanı zahmet edip buraya kadar gelmesinler dedi. Yani bir nevi Cumhurbaşkanı el arttırmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi bir taraftan Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüşüyor. Bir taraftan da İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bir takım ülkelerin, bazı ülkelerin dış politika danışmanlarıyla telefon trafiği gerçekleştiriyor. Şimdi aslında Finlandiya işin çok da merkezinde değil, işin merkezinde asıl İsveç var. İsveç'te ilgili olarak asıl rahatsızlık konusu elbette ki PKK'nın İsveç'teki bazı faaliyetleri ama asıl önemlisi Kuzey Suriye'de PKK'nın uzantısı olarak Türkiye tarafından kabul edilen YPG'li yetkililerin başkent Stockholm'de yaptıkları görüşmeler resimde de görüyoruz. İsveç Dışişleri Bakanı ile YPG temsilcisi görüşme yaptı. Yani özellikle altı çizilen mesele şu, PKK'nın Suriye'deki uzantısının sadece sivil örgütlenmesi değil, askeri örgütlenmesi, yani YPG'li yetkililerin İsveç'te kabul görmüş olması. Hani bırakın elbette ki sivil örgüt temsilcilerinin de görüşmesi rahatsızlık yaratırdı ama özellikle de Suriye'deki PKK uzantısının askeri temsilcilerinin bu düzeyde kabul görmesi, sadece Dışişleri Bakanı tarafından değil İsveç Savunma Bakanı tarafından da kabul görmüş olmasının Ankara'da çok ciddi rahatsızlık yarattığı söyleniyor. İhtimal tahminim özellikle İsveç'ten bu örgütle arasına mesafe koyması, belki işte YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi talebinde bulunacaktır diye düşünüyorum. Bir ikinci talep, asıl önemlisi, asıl önemlisi derken bence daha kabul ettirilmesi bir nebze daha kolay olabilecek mesele İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu. Özellikle Türkiye 2019'da Kürtlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeye sınır ötesi harekat yaptıktan sonra İsveç Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya başladı. Bu konuda adım atılması, yani İsveç'ten daha pozitif bir adım gelmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama YPG ile temas konusunda özellikle bütün bu tartışmalar kamera önünde yapıldığı için şimdi tabii İsveç'teki kamuoyunun hassasiyetleri gündeme gelecektir. Ve İsveç'teki kamuoyu özellikle hükümete bu konuda taviz vermeme konusunda baskı yapacaktır. Şunun altını çizmek lazım ki tabii İsveç kamuoyunda PKK nedir, YPG nedir vesaire, işte Türkiye'deki Kürtler, bunları kim temsil ediyor? Bunun çok net ayrımları olmuyor. İsveç kamuoyu gözünde Türkiye, Kürt halkının temel haklarını ihlal eden, Kürtlerin temel haklarına saygı göstermeyen bir ülke konumunda. Şimdi baktığımızda Türkiye'de HDP'nin başkanı Selahattin Demirtaş yıllardır hapiste. Daha bu hafta Kürt asıllı şarkıcı Aynur Doğan'ın konseri herhangi bir manalı gerekçe gösterilmeden iptal edildi. Bu sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de tepkiye yol açtı. Hatta HDP konusunda zaman zaman ikircil mesajlar veren CHP'den de tepki çıktı. Hatta şimdi arkadaşlardan göstermesini rica edeceğim. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu bu anlamda mecliste çok enteresan bir tepkiye imza attı.
Bu ülkede every way that I can I'll try to make you love me again. Every way that I can I'll give you all my love and then. Every way that I can I'll cry, I'll die, make you mine again. Söyleyebiliyoruz ama hecir açıya söyleyemiyoruz. Bu kadar.
Evet, bu arada tabii Reuters bir haber de geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta, hafta sonu Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında özellikle İsveç Dışişleri Bakanı'na tepki göstermiş, öyle anlıyoruz.
Evet, New York'ta bir görüşmede, göç görüşmesinde aslında Mevlüt Çavuşoğlu'nun bunun Reuters'ın iddiası olduğunu not düşelim tekrar. 3 tane yetkili bu açıklama yapıyor. Ann Linde, yani İsveç Dışişleri Bakanı'na Çavuşoğlu'nun feminist politikalarınızdan sıkıldım diye bağırdığı iddia ediliyor. Türk tarafı bunu reddediyor.
Evet, ama Reuters'da galiba 3 ayrı kaynağa dayandırarak böyle bir haberi servise sokmuş. Şimdi tabii Bakan Çavuşoğlu'nun özellikle İsveç Dışişleri Bakanı'na böyle bir göndermede bulunmasının demin arkadaşlarımızın geçtiği fotoğraflarla da yakından alakası var. Neden? Çünkü işte İsveç Dışişleri Bakanı işte YPG'nin, PYD'nin kadın temsilcileriyle bir arada, belki buna atfen böyle bir gönderme yaptığını düşünmek mümkün Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'yi rahatsız eden sözler söylediğinde, haksız eleştiri yaptığında Dışişleri Bakanı'nın cevap vermesi gayet doğal. Ama yani bunu yaparken biraz akıllı diplomasi kullanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir terör örgütünün, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların bile Nordik ülkelerin, Avrupa'daki ülkelerin kadın temsiline ne kadar önem verdiğini görüp temsilcilerini ona göre seçmek gibi incelikli bir politika izlediği bir yerde Türk Dışişleri Bakanı İsveç'i belli bir konuda ikna etmek için tam tersine hassas oldukları kadın siyasetinden eleştirirse yani ikna edici olacağını düşünmüyorum. Tam tersine karşı tarafta çok daha alerji yaratır, karşı tarafta çok daha direnişle karşılaşacağını düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak hakikaten İsveç kadın haklarına en fazla önem veren ülkelerin başında geliyor. Hakikaten Türkiye normal şartlarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşında göstermiş olduğu tavırla çok büyük destek almıştı. Yani Avrupa'dan ve Batı'dan giderek çok yoğun destek görmeye başlamıştı. Aa biz pardon ya Türkiye'yi biraz galiba yanlış okuyoruz. Aslında gerçekten önemli bir NATO üyesi. Bunu gerçekten olumlu bir gündemle, yani bakın biz de Rusya'nın saldırganlığının farkındayız. Biz de NATO'nun İsveç'in, Finlandiya'nın girmesiyle güvenliğinin pekişeceğinin farkındayız. Ama bizim bir sıkıntımız var ve de bu müttefiklik ilişkilerine hiç yakışmıyor dese ve bu diplomasiyi perde arkasından yürütse belki çok daha fazla İsveç'ten taviz alma imkanı olurdu. Belki İsveç derdi ki ben seni duyuyorum, tamam, yani Suriye'nin kuzeyi Rusya'dan oluşturduğu tehditten daha önemli değil. Yani Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ var diye özellikle YPG'ye destek veriyor İsveç. Böyle söylüyorlar. Diyebilirlerdi ki perde arkasından, Rusya benim için çok daha önemli bir tehdit, Suriye'nin kuzeyi benim için daha az önemli, ben sizin taleplerinizi yerine getirebilirim deyip çok daha fazla Türkiye taviz alabilecekken, şimdi bu tartışmayı sırf Türkiye'de iç politika nedeniyle, iç kamuoyundan destek alabilmek nedeniyle bu tartışmayı kamera önünde gerçekleştiriyor olması aslında Türkiye'nin elde edebileceklerini çok daha aza indirgenmesiyle sonuçlanacak. Yani Sayın Bakan'ın da umuyorum böyle bir şey söylememiştir diye ummak istiyorum, ama söylediyse de bundan hani gurur duyacağı bir durum olmadığını düşünüyorum. Gerçekten şu anda dünyada çok önemli bir kırılma yaşanıyor. Yani bir terör örgütünün bakışı bile bir takım hassasiyetleri okumaya eğilken, Türkiye'nin de bu kırılmaları, yani Rusya'nın bu saldırganlığının Avrupa'da nasıl bir kırılma yarattığını okuyabilmesi ve elini ona göre oynaması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef bu böyle bir ince diplomasiyi göremiyoruz gibi gözüküyor açıkçası.
Şimdi biraz daha Çavuşoğlu Blinken görüşmesine gidelim istiyorum. Dün Blinken'la Çavuşoğlu New York'ta görüştü ve Çavuşoğlu'nun sonra yaptığı açıklamada bence en önemli vurgu ABD'nin de YPG'ye verdiği desteği tekrar gündeme getirmesiydi. Buradan sanki Washington'a da bir mesaj atmış gibi oldu. Tekrar New York'tan. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle içinde bulunduğumuz iklimle birlikte.
Evet, aslında pek çok kişi Türkiye'nin NATO'daki bu itirazının tabii ki İsveç'e yönelik ama aslında biraz da Amerika'ya dönük olduğu yönündeydi. Hatta genelde görüş aslında biraz Amerika'da Amerika'yı işte Türkiye'nin vetosunu geri çekmesini cesaretlendirmesi için ihtimalen böyle bir Erdoğan-Blinken görüşmesi için bir hani biz bir fırsat yakaladık mı şeklinde değerlendiriliyor. Benim gördüğüm kadarıyla görüşmelerde Türkiye elinde yüksekten açmış durumda. Hani biz bir koz yakaladık, hani buradan girelim. O nedenle tahmin ediyorum işte Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesi konusu da bunun içine dahil edilmeye çalışılmıştır. Onun dışında Halkbank konusu gündeme gelmiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bunu da söyledi. Yani hani gene Türkiye böyle kocaman bir sepet yapıp hazır ben bu fırsatı yakalamışken bari ne koparabilirim diye pek çok şeyi masaya koyduğunu anlıyorum. Yani cevap istediği, yani taleplerine yeterince yanıt alabilecek mi? Onu bilemiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla sadece böyle Washington'da diğer Avrupa başkentleri de alttan alıyorlar. Tırmandırmamaya özen gösteriyorlar. Çünkü tırmandırdıkça Cumhurbaşkanı'nın da bundan besleneceğini düşünüyorlar. Benim Ankara'da görüştüğüm bir batılı büyükelçi, yani ben kendi ülkeme gönderdiğim mesajda çok fazla abartmayın, sakin gidin mesajı veriyorum dedi. Çünkü hemen herkes Türkiye'nin çıkışının aslında meşru gerekçelere dayalı olabilecek bu çıkışın iç politik sayıklarla yapıldığı görüşü çok hakim. Bu nedenle de mesela dün Amerikan Başkanı Biden'a da soru soruluyor. İşte Türkiye'yi ikna edebilecek misiniz diye. Hani Türkiye'ye gidecek misiniz diye bir soru yok. Türkiye'yi ikna edebilecek misiniz diye bir soru sorulurken kendisi diyor ki işte ben Türkiye'ye gitmeyeceğim ama bir şekilde ikna etmenin yolunu bulacağız diyor. O nedenle sanki batılı başkentlerde hani bir şekilde Türkiye'yi biz ikna edecek bazı tavizler vereceğiz, bazı talepler karşılanacak ama hani bunu mümkün olduğunca Erdoğan'a bir paye vermeden, Erdoğan'ın tırmandırma politikasının oyununa gelmeden yapmaya çalışacağız şeklinde bir mesaj okuyorum ben. Açıkçası ama demin de dediğim gibi aslında Türkiye elin daha iyi oynasaydı belki taleplerinin çok daha önemli bir bölümüne karşılık bulabilirdi. Bu haliyle o kadar diş gıcırtlatıyoruz ki karşı tarafa. Yani bu kadar yokuşa sürerek, bu kadar karşı tarafa hakaretler yağdırarak hani verecekleri olsa bundan sonra 7 verecekler gibi düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
Şimdi aynı hafta bir başka önemli gelişme vardı. Komşumuz Yunanistan'da ABD'ye gitti. Washington'da Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Şimdi Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinden farklı olarak bu görüşme sanki iki arkadaş, iki dostun bir araya gelmesi, uzun zaman sonra arayı kapatması gibi gözüküyor. Fotoğraflar çok sempatik, çok yakınlar. Aynı zamanda Biden'ın kravatına dikkat çekmek istiyoruz burada. Çok konuşuldu ama kravatta görebildiğiniz gibi işte Yunan bayrağının sembolizmi, Yunan bayrağını andıran bir kravat, yanılmıyorsam Mitsotakis tarafından hediye edilmiş kendisine. Bu görüşmenin böyle ilerlemesi zaten Yunanistan'la ABD arasında giderek ısınan ilişkiler, giderek iyiye giden savunma bağları, ticari bağlara da bir üstüne çilek koymuş gibi oldu. Ama bu ziyaretin en önemli bölümü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in kongrede, yani ABD'nin yasama organında hem senatoya hem de temsilciler meclisine yaptığı konuşmaydı. Burada Türkiye'ye F-16 satılmasın diye üstü kapalı bir mesaj verdi. Ama aslında daha da önemli olan Kıbrıs konusunu tekrar gündeme getirdi. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme asla izin vermeyeceğiz dedi. Şimdi ekranlarınıza gelecektir. Kongrede bunun üstüne hayatta alkışlar koptu. Bu önemli bir konu. Çünkü şimdi Kıbrıs konusunu uzun süredir konuşuyoruz. Ama Türkiye yıllar boyunca AKP iktidarında federasyon çözümünü savundu. Ahlaki üstünü de elinde tutuyordu. Çünkü Annan planını Türkiye destekledi. Aynı zamanda daha sonra Transmontana sürecinde Mustafa Akıncı çok çözüm için ilerledi. Anastasiadis hayat sürçtü. Dolayısıyla herkes Kıbrıs sorununda Türkiye'nin aslında çözüme daha yakın olduğunu düşünüyordu. Bir anda iç politika sahipleriyle Ersin Tatar'a destek verip Ankara, biz iki devletli çözümü destekliyoruz artık deyince Yunanistan'a, Kıbrıs'a gün doğmuş oldu. Ve bu iki ülke bir anda bunu böyle bir kar olarak kullanmaya başladı. Çünkü ABD kongresinde buna alkışlayan çoğu senatör, çoğu temsilciler meclis üyesi ne olduğundan kesinlikle haberi bile yoktur bence.
Evet, ihtimalen Kıbrıs nerede deseniz Kıbrıs'ın nerede olduğunu bile bilemezler. Bu tabii bize hem Yunan lobisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama senin de altını çizdiğin gibi Türkiye işte elini iyi oynayamadığı için ya da derdini de daha iyi anlatamadığı için de Yunanistan özellikle bu son 3-4 senedir bundan muazzam yararlanıyor ve bu durumu özellikle Washington nezdinde kendi lehine çeviriyor. Türkiye-Amerika ilişkileri soğudukça Amerika Washington'la yanaşıyor. Bunu çok net olarak görüyoruz ve gerçekten bu ziyaret bu yakınlaşmanın doruk noktasını gösterdi. Aslında geçen sene yapılacaktı. İki ülke arasındaki ilişkilerin 200. yıl dönümü çerçevesinde Covid nedeniyle bu zamana denk düştü ve Yunanistan sürekli Amerika'ya ve dünyaya şu mesajı veriyor. Siz uzun yıllar özellikle Soğuk Savaş döneminde de Türkiye'ye güvendiniz. Halbuki burada şu anda en güveneceğiniz, bu bölgede en çok güveneceğiniz ortak biziz. Çünkü biz istikrarlıyız, çünkü biz öngörülebiliriz, çünkü biz aynı değerleri savunuyoruz. Halbuki uzun yıllar sırtınızı dayamaya çalıştığınız Türkler istikrarlı değiller, istikrarsızlık yaratıyorlar, güvenilir değiller. Bunlar doğru, yanlış, bunları tartışmayalım. Şu anda böyle bir, kesin böyle bir algı, zaten var olan o algıyı pekiştirip biz bundan nasıl nemalanırız deyip bu boşluktan, yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin kötü gitmesinden, Türkiye'nin bölgesinde işte böyle zigzaglara dayalı, iç politik sayıklara dayalı politikasının yarattığı, batılılarda yarattığı olumsuz havayı bir nevi nakde dönüştürüyor. Mitsotakis kongre konuşmasında bu mesajların altını çizdi. Yani bize güvenin, biz işte güvenilir ortağız dedi. Onun dışında yine bu kongre konuşmasını Türkiye'ye dönük, yani ismini anmadan, Türkiye'nin ismini anmadan tamamen Türkiye'ye dönük olumsuz mesajlar vermek için de kullandı. Ne yaptı? Yani bölgeye silah verirken dikkat edin dedi. Yani ne demekti? Türkiye söylemeden Türkiye silah vermeyin diyor ki biliyoruz ki önümüzdeki dönem Türkiye'nin silah alımına, Amerika'dan silah alımına ilişkin mesele kongrenin önüne gelecek. Dedi ki aman ha bu silahları verirken dikkatli davranın dedi. Enerji konusunda da fazla Türkiye'ye güvenmeyin. Enerji konusunda da bize güvenebilirsiniz dedi. Ve senin de dediğin gibi Kıbrıs konusunda da çarpıcı mesajlar verdi. Şimdi burada önemli olan maalesef önümüzdeki dönem ben Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin açıkçası tırmanmasından endişe ederim. Neden endişe ederim? Birincisi Yunanistan bu durumdan faydalanıp fazla bir özgüvene kapılabilir. Bu özgüven doğrultusunda işte Ege'de olsun, Doğu Akdeniz'de olsun biraz daha fazla bayrak gösterme yoluna gidebilir. Aslında önümüz turizm sezonu, normal şartlarda iki ülke yetkililerinin bu sezonda özellikle Covid sonrası en fazla turizmin canlanmasını beklendiği sezonda gerilim yaşanmamasını istemeleri gerekir ama siyasetçiler her zaman rasyonel değiller. Türkiye seçim sürecine girdiği gibi Yunanistan da seçim sürecine gidiyor. Gerilim çıkmasının bir başka nedeni Türk tarafında bazı güvenlikçi damarın şöyle düşünmesi de olası. Ya şimdi bu Yunanlılar çok şımaracaklar. Bunlar kafalarını çıkarmadan biz kendimizi daha fazla hissettirelim diyebilirler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben maalesef Ege ve Akdeniz'de bir takım itişmeler yaşanabileceği, gerilim yaşanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Yunanistan Amerika'ya da çok fazla güveniyor olabilir. Hemen bunun şunun altını çizelim. Enerji Bakanı, Bakan'a açıkladı. Türkiye yeni 4. sondaj gemisinin bugün yani 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de bir limana Akdeniz'de Mersin'e ulaşması bekleniyor. Bu gemi 2 aylık hazırlık sürecinden sonra Doğu Akdeniz'de çalışmalarını başlatacağını söylediler. Onun bir altını çizelim.
Evet, Doğu Akdeniz'i yine konuşacağız burada demek ki bol bol. Şimdi iletişim önemli dedik. İletişimin kötü örneklerini konuştuk. Biraz da iyi örneğini konuşalım. Neden? Yarın 20 Mayıs Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin göreve gelmesinin, yemin etmesinin 3. yıl dönümü. Neden önemli? Çünkü 24 Şubat'tan önceye gittiğimizde Volodymyr Zelenski biz genel olarak konuşurken genelde bazı analistler diyordu ki komedyen nasıl Rusya'ya baş tutacak, işte aktörden devlet başkanı mı olur falan filan diye konuşurken bir anda Zelenski'nin iletişim yöntemlerinin çok başarılı olduğu konuşulmaya başladı. Bunlar nasıl başladı? Birçok kere konuştuk bunu. Ülkelere verilen özel mesajlar şu bu ama sanırım en ilk bundan karşılaştığımız yer Volodymyr Zelenski'nin geceleri video yayınlamasıydı eliyle çektiği. Çünkü basında haberler çıktı. İşte Zelenski ülkeden kaçtı diye. Çıktı, hayır video çekti. Ben buradayım. Bakın arkada konutum evet. Var. Şu bu.
Evet, özellikle zannediyorum savaşın evet, ikinci günü mü? İkinci gecesi mi? Öyle. Hani evet. Rusya'dan birdenbire bir haberler duymaya başladık. İşte Zelenski kaçtı diye. Ondan sonra işte senin dediğin gibi o gece çıktı ve bir selfie. Kamerasıyla,
kamerayla, telefonu direkt tutarak.
Yani aynen evet. Bu Cumhurbaşkanı evet, değil mi? Sonuç olarak Ukrayna Devlet Televizyonu'ndan birilerini çağırıp gelin beni çekin diyebilirdi. Kendi kamerasıyla, kendi telefonunun kamerasıyla ve arkasına da kurmaylarını alarak bir saniye ve de tabii bir bunkerdan ya da kapalı bir ortamdan değil.
Şehrin Kiev'in, ortasından.
Evet, arkasını alarak yapmış olduğu açıklama ve ben buradayım bir yere gitmedim. Bu tabii en çarpıcısıydı. Ondan sonra da dikkat ediyoruz kıyafetlerine. Evet, sen söyledin galiba.
Evet, çünkü sıklıkla takım elbise giyerken görüyorduk. Savaştan sonra hiç takım elbise giydiğini görmedik. Hep asker kıyafetlerini andıran o haki tişört ve kamuflajlı pantolon, yeşil pantolon. Bir de bence konuşmaları da önemliydi. İşte ABD Kongresi'ne Martin Luther King'den atıf yaptı. İşte İngiltere Kongresi'ne konuşurken Winston Churchill'e atıf yaptı. Hep olayları yerleştirdi. Bu videolar, ailesiyle sürekli fotoğraf paylaşması. Bir anda Zelenski bir devlet başkanından çok insanların gözünde insanlaştırdı biraz daha bence.
Evet, yani bu bir de bize işte yeni dönemde savaşlar sadece tankla, evet, tüfekle değil ama aynı zamanda propaganda, iletişim savaşlarının da ne kadar önem taşıdığını bir anlamda bizlere de göstermiş oldu. Gerçekten herhalde sadece savaş bakanlıklarında, savunma bakanlıklarında değil ama herhalde iletişim üniversitelerinde de belki muhakkak okutulacak bir performans sergilediği kesin.
Evet, savaş anlayışı birçok yönden değişti diyebiliriz bu savaşla birlikte. Şimdi gözden kaçmasın diyelim. Mehmet Öz ünlü televizyon programıyla ünlü bir doktor. ABD'de yaşıyor, Türk asıllı. ABD'nin ilk Türk asıllı senatörü olmaya çalışıyor. Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri vardı. Donald Trump'ın desteklediği aday olarak girdi. Genelde seçim sürecinde de hep Türklüğünden den vurmaya çalıştılar. O Türklüğüyle ilgili hiçbir şey söylememeye çalıştı. Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini önde götürüyor. Arada çok çok ufak bir fark var. Tekrar sayımı, hatta belki tekrar seçime bile gidilebilir. Ama Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya'dan senatör adayı olacak gibi gözüküyor şimdilik. Bir diğer konu da Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı. Sık sık işaretlerinden çok genelde Suriyeli sığınmacılara karşı kullandığı sert söylemlerle gündeme geliyor. Bu çok tartışmalı bir konuyken böyle bir poster yayınlandı bugün, geçici sığınmacılara son çağrı diye. İstenmiyorsunuz, artık gidin, size paylaşacak ekmeğimiz suyumuz yok, zaten biz zor durumdayız gibi bir mesaj verilmiş panolara asılan bu posterde. Yine burada çok defa söylediğimiz gibi aslında bu krizin sorumlularına laf söylemekten kaçınıp bunu kişiselleştirmek, Suriyeli sığınmacıların birey seviyesine getirmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Sadece nefret doğuracağını düşünüyorum böyle hamlelerin. Çünkü bu sorun bir posterle çözülüyor olsa zaten çözülürdü bugüne kadar. Şimdi de radarımızda ne var diye bakalım.
Dediğimiz gibi Zelenski'nin yeminerek Cumhurbaşkanı evet. olarak görev başlamasının 3. yıl dönümü olduğu için belki özel bir hani savaşa dair özel bir konuşma yapması beklenebilir. Demin sen de söyledin, gerçekten Zelenski bu savaşta yıldızı parlayan bir siyasetçi oldu. Bir not daha düşmek istiyorum. Zelenski benim Türk kaynaklarından duyduğuma göre savaşın başından beri kendi kurmaylarına şöyle söylemiş. Biz ölebiliriz. Eğer gitmek isteyen varsa şimdiden gitsin ama ben kalacağım. Öle de bilirim. Bu arada demiş, ben ölürsem benim ölmemi de bizim davamız uğruna kullanmanız gerekir demiş. Bir taraftan da hani ölme ihtimalini de Ukrayna lehine bir propaganda aracı haline getirecek kadar da böyle bir kimileri evet. için kahramanlık olabilir, kimileri için işte iletişim guruluğu olabilir. Ama en azından hani ülkesi için ölmeyi göze aldığının altı özellikle de çiziliyor. Benim zaman zaman onunla birebir temas etmiş olan Türk kaynaklarından duyduğum, bunun da bir altını çizmek istedim.
Evet. Şimdi normalleşmeleri bayağıdır unuttuk savaş şu bu derken. Önemli bir gelişme yasağında Anadolu Ajansı'nın açıkladığına göre, devletin ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 9 yıl sonra Mısır'a gidiyor. Mısır Türkiye'nin normalleşmesinin en zor olduğu ülkelerden biriydi. Çünkü Sisi ile Erdoğan arasında çözülmesi çok zor sorunlar var. Ama bakan seviyesinde bir ziyaret gerçekleşecek. Bu önemli bir gelişme. Çünkü Sisi ile Erdoğan aynı masada bile oturamazken şimdi bakan seviyesinde bir temas Mısır'la normalleşmenin iyi gittiğini anlatıyor olabilir bize. CHP bu hafta sonu Milletin Sesi mitingini yapacak cumartesi günü. Sosyal medyada çok dolaştı, bazı haber sitelerinde de haber oldu. ABD Büyükelçiliği bununla ilgili kendi vatandaşlarına bir mesaj, uyarı yayınladı. İşte dikkat edin, gerilim yükselebilir gibi. Benim konuştuğum bir iki kişi, yani bu işte ABD'nin açıklamalarını takip eden, bunun aslında olağan karşılanabileceğini, gerilimin yükseldiği zamanlar böyle açıklamalar yapıldığını, daha önce bazı mitinglerden de böyle açıklamalar yapıldığını söyledi. NATO'yu konuştuk. NATO için kritik tarih daha önce de söylediğimiz gibi 30 Haziran. Neden 30 Haziran? Çünkü 30 Haziran'da Madrid'de devlet başkanları seviyesinde toplanacak NATO. Süreç ilerlerse burada oylanacak ve bundan sonra davetler parlamentolara gidecek oylanması için. Bu süreç neden önemli? Çünkü Türkiye'nin pazarlıklarda anlaşabilmesi için 30 Haziran'a giden süreç diplomatik olarak çok yoğun geçecektir. Bu sürecin de takipçisi olacağız yakından. Bu hafta da böyle bitirelim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı tekrar kutlamış olalım bu vesileyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her hafta olduğu gibi Barçın Yağış'la birlikte dış politikayı konuştuk. İçeriye yansımalarını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
İyi haftalar.